3. bölüm. İnsanlarla onların dertlerini konuşun. Mutsuz bir insan size içini dökmeye başlarsa ne yaparsınız? Onu rahatlatmaya mı çalışırsınız? Ama o kadar da kötü olamaz. Ya da gel bir de iyi tarafından bak gibi iyi niyetli sözlerin kendini kötü hisseden birisini yüreklendirmekten çok felci uğratacağını bilmiyor olmayabilirsiniz. Mantık yürütme denemeleri, İlk seferinde mükemmel yapmayı bekleyemezsin ya da yarın kendini daha iyi hissedeceksin. Sadece acıyı daha da pekiştirir. İnsanların bir derdi olduğunda aradıkları çözüm değil, sempatidir. Terapistin yöntemini kullanın. Hiç kimse akıl almak istemez. İstedikleri sadece teyit edilmektir. Bir dahaki sefere dertli birisiyle karşılaştığınızda terapistin yöntemini kullanın. Onu problemlerinden uzaklaştırmaya çalışmak yerine kendisiyle problemlerini konuşun. Terapistin yöntemi nedir? Bu yöntem birisinin açıklama, onay alma ve düşünce geliştirme çabasıyla söylediği şeyleri benzer cümlelerle kendisine geri aktarmayı içerir. Terapistler söylenen şeylere katılıp katılmadıklarını belirtmezler. Sadece daha yüksek bir sesle tekrarlarlar. Hasta terapiste "Hiç arkadaşım yok." dediğinde terapist "Mutlaka en az bir arkadaşınız vardır." diye bir yanıt vermez. Hastanın kendisini daha az yalıtlanmış hissetmesini sağlamak yerine iyi niyetli de olsa böylesi bir gerçek testine başvurmak hastada sadece bir azarlama etkisi yaratır ve hiç kimsenin kendisini anlamadığı düşüncesi daha da pekişir. Terapist, hastasının kendisini nasıl hissettiğini araştırmasına yardımcı olur. Bunu söylenenlerin önemini azaltarak değil, aynen geri yansıtarak yapar. Yalnızlık çeken hasta örneğinde terapist, "Kendinizi hiç arkadaşınız yokmuş gibi mi hissediyorsunuz?" diyecektir. Hasta heyecanla devam edecektir. "Evet, yüzden fazla kişinin çalıştığı bir büroda görevliyim ve iş dışında hiç kimse benimle bir kelime olsun konuşmuyor. Sanki ben yokmuşum gibi davranıyorlar." Bir kere daha tepki göstermek ya da tavsiyede bulunmak yerine terapist yalnızca söylenenleri onaylayacaktır. "İş yerinizdeki insanlar demek size fazla dikkat vermiyorlar, öyle mi?" "Evet, aynen. İn olan grubun üyesi değilseniz sanki siz mevcut değilmişsiniz gibi davranıyorlar." Böylece hasta katarsise, yani içindeki gizli kalmış reddedilme ve yalnızlık duygularını boşaltmaya devam edecektir. Katarsis terimi psikoterapide manevi yenilenme sağlayan ve gerilimi kaldıran bir boşalma anlamında kullanılır. Aynı zamanda bilince çıkararak ve ifade edilmesini sağlayarak bir kompleksi, korku ya da paniği ortadan kaldırmak anlamına da gelir. Hastanın moralini düzeltmeye ya da problemlerini çözmeye çalışmadan sadece söylediklerini tekrarlayarak terapist hastasının kendisine sıkıntı veren şeyin bilincine varmasına yardımcı olur. Psişik acısını sempatik bir kulağa boşaltarak hasta içine hapsettiği gerilimi serbest bırakır. Artık düzeltici önlemlerle hazır hale gelmiştir. Çürütmeyin, yansıtın. Anlaşılmak bir lükstür. Oğlumuz Andrew'un geçenlerde artık gözlük takmak zorunda kalması, terapistin yöntemini uygulamak için bana iyi bir fırsat sundu. "Gözünde yaşlar ayaklarını sürüyerek gözlükçüden çıkarken palyaço gibi oldum," diye söyleniyordu. "Hiç de değil, gayet iyi görünüyorsun," demek istedim. Ama bu sözler onu teselli etmek anlamına gelecek ve kendi görüşüyle çelişecekti. Kendisini temin etmeye çalışmak yerine sadece söylediklerini aynen yansıttım. "Yeni gözlüklerinin görünüşünden hoşlanmadın galiba." "Okuldaki bütün çocuklar bana gülecek," diye hayıflandı. Tongue Fu'dan önce olsa onu yatıştırmaya çalışırdım. "Andrew, aptal olma. Arkadaşları muhtemelen gözlük taktığını farkına bile varmayacaktır." Oysa benim objektif olma çabam sadece onu daha da yabancılaştıracaktı. Onu destekleme çabalarım içine kapanmasına yol açacaktı. Bunun yerine dediklerini aynen tekrar ettim. "Arkadaşlarının gözlüklerin yüzünden seninle dalga geçmesinden mi korkuyorsun?" "Evet, zaten bu çirkin şeyleri niçin takmam gerekiyor ki?" Dilimin ucuna ilk gelen mantıki bir cevaptı. Daha iyi görebilmek için takmalısın. Ama duygular mantıksal değildir ve mantığa yanıt vermezler. Niçin gözlük takması gerektiğini açıklamaya çalışmak, onu aydınlatmak sadece daha da sinirlendirecekti. Fikir yürütmeye çalışmak yerine arzularına hitap ettim. Gözlük takmak istemiyor musun yani? Elbette, dedikten sonra derin bir nefes alıp duyguları üzerinde düşünmeye başladı. Eve geldiğimizde Andre bana sevgiyle sarılarak "Sağ ol anne," dedi. "Niçin?" diye sordum. "Biliyorsun," dedi utangaççı. Sanıyorum şöyle diyordu: "Söylev çekmek yerine beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bana değil, benimle konuştuğun için teşekkür ederim." Benzer cümleler mi, yoksa papağan gibi tekrarlamak mı? İçine fikir yürüterek girmedikleri bir durumdan insanları fikir yürüterek çıkartamazsınız. Atölye çalışmalarımızın katılımcılarından biri olan Barbara yansıtma fikrine itiraz etti. Eğer elemanlarımdan biri bir problemini bana açtığında söylediklerini kelime kelime tekrar edersem bana kafayı oynatmışım gibi bakıp "Zaten ben de bunu diyorum," demez mi? Barbara doğru bir noktaya temas etmişti. Papağan gibi değil, benzer cümlelerle tekrarlamak çok önemlidir. Birisinin dediklerini kelime kelime tekrarlamak tavsiye edilmez. Çünkü böyle konuşmak aşağılama ya da hükmetme izlenimi doğurur. Benzer cümlelerle tekrarlamaksa birisinin söylediklerinin özünü kendi sözcüklerinizi kullanarak özetlemektir. Söyledikleri şeyin anlamını paylaşmak için böyle ciddi çaba gösterilmesi insanları incitmeyecek, tersine hoşlarına gidecektir. Söylediklerini doğru anlamak için özen gösterdiğinizi onlara kanıtlayacaktır. Barbara'nın sayesinde şu önemli özdeyişi gündeme getirme fırsatını da buldum. Kurallar iyi uşaklar ve kötü efendiler yaratır. Dedim ki, terapistin yöntemi efendimiz değil uşaklarınızdır. Bunlar her zaman her yerde herkesle işlerli olacak, her derde deva evrensel formüller değildir. Mutlaklıklarından söz etmek hiçbir zaman gerçekçi değildir. Lütfen Tong Fu'yu bir fikir şöleni olarak kabul edin. Her durum için ona uygun düşen şeyi alın. Eğer kapınızda 10 kişi bekliyorsa her biriyle dertlerini konuşacak zamanı ya da isteği bulamayabilirsiniz. Eğer birisiyle iyi ilişkiniz yoksa onun size içini dökmesine yardımcı olacak özeni gösteremeyebilirsiniz. Şikayetleri anında sona erdirin başlıkla 4. bölümde özetlenen teknikler bu tür senaryolara yaklaşımda size yardımcı olacaktır. Paylamayın, ses verin. İnsanların bizim için harekete geçmesinden çok duygularımızı paylaşmasını isteriz. Bir dahaki sefere size yakın insanlar kendilerini mutsuz hissettiğinde endişelerini fikir yürüterek gideremeyeceğinizi unutmayın. Kendilerini hemen korkularından kurtarmaya çalışmak yerine hissettiklerini sabırla geri yansıtın. Yapmak istemedikleri bir şeyi niçin yapmaları gerektiğini kendilerine açıklamaya çalışmak yerine bu sadece dirençlerini daha da arttırır, neyin olmasını istediklerini anlamaya çalışın. Bu yaklaşımın ne kadar işine yaradığını bir bayan şöyle nakletti. Kızım bu yıl katıldığı ilk futbol maçından sonra eve geldiğinde takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Çok şaşırdım. Çünkü futbol en sevdiği spordu. Geçen sezondan beri maçların başlamasını dört gözle bekliyordu. Tam "hayır bunu yapamazsın" demek üzereyken birden oğlunuzla ilgili öyküyü hatırladım. Kendisine gülünç duruma düşüreceğini söylemek yerine "ilk maç senin için iyi bir deneyim olmadı mı?" diye sordum. Ve arkası geldi. Koçu kendisini savunmaya koyduğu için alt üst olmuştu. Geçen yıl birçok gol atmıştı ve bu yıl da forvette oynamaya devam edeceğini umuyordu. Kendisine futbolun bir takım oyunu olduğunu ve herkesin her zaman istediği yerde oynayamayacağını anlatmak üzereyken aklıma gene sizin "dertli insanların ihtiyacı köşeye sıkıştırılmak değil, hislerine kulak verilmesidir" sözleriniz geldi. Sözlerini yanıltma içgüdümü bastırıp sadece anlattıklarını geri yansıtmakla yetindim. Koçunun aldığı kararın ardında yatan nedenler ve bunu olgunlukla karşılaması gerektiği üzerine saçmalamak yerine "gene eski yerinde oynamak istiyorsun galiba" dedim. İçini boşalttıktan sonra kendisini topladı ve tıpkı oğlunuz gibi bana sarılarak kendisiyle sorunumu konuştuğum için teşekkür etti. Mutsuz insanların ne yapmaları ya da ne hissetmeleri gerektiğine ilişkin söylevler dinlemek değil, göğüs kafeslerinin içindeki şeyi dışarıya çıkartmak istediğini unutmayın. Anlattıklarını çürütmeye çalışmak yerine geri yansıtarak kendilerine sıkıntı veren şeyi açığa vurmalarına yardımcı olabilirsiniz. Kendilerini daha iyi hissedecek ve en nadir rastlanan insanlardan biri, empatik bir dinleyici olduğunuz için size teşekkür edeceklerdir. 4. Bölüm. Şikayetleri anında sona erdirin. Birisi şikayet etmeye başladığında ne yaparsınız? Almak istedikleri şeyi almak istedikleri zamanda niçin alamamış olduklarını açıklamaya mı çalışırsınız? Bu yaygın bir tepkidir. Ne yazık ki genellikle şikayetçiyi yumuşatmak yerine daha da tahrik eder. Niçin? Açıklamalar gerekçe gibi algılanır. Şikayetçi sizden hesap sormasının mümkün olmadığını görünce daha da öfkelenir. Diyelim ki iş yerindesiniz ve telefon çalıyor. Ahizeyi elinize alır almaz karşınızdaki şikayete başlıyor. Ne biçim bir firmasınız kardeşim? 3 hafta önce sizden bir katalog talep ettim, hala elime geçmedi. Niçin bu kadar uzun sürüyor? Arayanın gerçekte niçin uzun sürdüğünü öğrenmek gibi bir niyeti olmadığını anlamalısınız. Eğer bazı elemanlarımız grip salgını yüzünden işe gelemiyor, biz de yazı çizi işlerine boğulup kaldık derseniz, müşteri söylediklerinizi durumu haklı gösterme çabası olarak algılayacaktır. İş yerinizin sağlık öyküsünü dinlemek gibi bir ihtiyacım yok diye sesini yükseltebilir. Bütün bilmek istediğim kataloğu bana gönderecek misiniz, göndermeyecek misiniz? İnsanlar şikayet ettiğinde açıklama yapmayın. Açıklama yapmaktan daha büyük bir zaman israfı olamaz. Bugünden itibaren insanlar şikayet ettiğinde önce kendinize söylediklerinde genelde doğru bir şey var mı diye sorun. Eğer öyleyse şu sihirli sözcüğü söyleyin. Haklısınız. İnsanların kafası kızmışsa genellikle bunun meşru bir nedeni vardır. Yanlış giden şeyleri özetlemeye çalışmak yerine söylediklerini kabul edin ve bu konuda neler yapabileceği konusuna geçin. Açıklama yapmak fikir yürütmeyi genişletir. Kabul etmek ise sona erdirir. Bir grup işgörenle yaptığımız bir seminerde bu anlayışı özetlemek için şöyle dedim. İnsanlar şikayetçi olduğunda yapacağınız her açıklama boşuna olacaktır. İşgörenlerden biri bunu şöyle geliştirdi. Müşteriler şikayetçi olduğunda yapacağımız her açıklama sadece öfkelerini daha da arttıracaktır. Bir diğeri şunu ekledi. Müşteriler şikayetçi olduğunda açıklama yapma. Hemen köh trenini atla. Kabul et, özür dile, harekete geç. Bütün büyük hatalarda, ortada bir yerde hatayı geri almanın ve belki de gidermenin mümkün olduğu birkaç saliselik minicik bir an hep vardır. Geçenlerde şikayetçi bir müşteriye muhatap olan bir işgören, köh trenini atladığında neler olabileceğini tanık oldum. Daha önce aldığım randevu üzerine doktorumun muayenehanesine gittiğimde, hasta kabul odasındaki bütün koltukların biri hariç dolu olduğunu gördüm ve hemen bu boş koltuğa oturdum. Bir saat geçti ve biz hala bekliyorduk. Karşımda oturan bey görüldüğü kadarıyla durumdan hiç de hoşnut değildi. Durmadan sehpanın üzerindeki sayfaları dağılmış eski tarihli dergileri karıştırıyor, koltuğunda kıpırdanıp duruyor, sabırsızca ayaklarını sağa sola hareket ettiriyor, birkaç dakikada bir kızgınlık saatini kontrol ediyordu. Sonunda ayağa kalkıp ardında hasta kabul görevlisinin oturduğu küçük pencerenin yanına gidip hızlı hızlı cama vurdu. Doktorun yardımcısı pencereyi açıp nazik bir şekilde sordu. Evet efendim, size nasıl yardımcı olabilirim? Adam sert bir sesle konuştu. Ne oluyor? Saat 3'te randevum vardı. Şimdi saat 4 ve hala doktoru görebilmiş değilim. Neyin yanlış gittiği açıklamak yerine bu sadece zaten kızmış kişiyi daha da kışkırtırdı. Yardımcı köh trenini atlamayı tercih etti. Kabul et. Haklısınız efendim. Randevunuz saat 3'teydi. Özür dile. Bu kadar beklemek zorunda kaldığınız için özür dilerim. Doktor ameliyathaneden bir türlü çıkamadım. Harekete geç. İzin verirseniz hastaneye telefon edip hemşireye ne zaman çıkabileceğini sorayım. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim. Böyle sabırlı olmanız çok güzel. Tahmin edebileceğiniz gibi adam öfkesini iş görenin üzerinde boşaltmaktan vazgeçti ve dönüp yerine oturdu. Böylesine cana yakın bir yaklaşım karşısında başka ne yapabilirdi ki? Şikayetleri sonuçlandırmayı çabuklaştırın. Bir şeyi doğru yapmak, niçin yanlış yapıldığını açıklamaktan da daha az zaman alır. Bugünden itibaren gerekçe aramak yerine çaba harcayın. Birisine işlerin niçin nasıl yanlış gittiğini açıklamaya zaman ayırmak yerine zamanın yanlışı doğru yapmaya harcayın. Bir keresinde bu fikri gündeme getirdiğimde katılımcılardan biri pişmanlıkla güldü. Bunu geçen cuma biliyor olmayı ne kadar isterdim dedi. Akşam işten sonra eşimi alıp yemeğe götürecektim. Büromdan zamanla ayrıldım. Ama trafik o kadar yoğundu ki yol her zamankinin 3 misli zaman aldı. Kapısında beklemekte olduğu bina yaklaştığımda daha 2 blok öteden sinirli bir şekilde kaldırımı aşınlamakta olduğunu gördüm. Dokunsam patlayacak gibiydi. Önünde durduğumda hızla kapıyı açıp bağırdı. Nerede kaldın? 5.30'da burada olman gerekmiyor muydu? Ne diyeceğimi şaşırmıştım. Onun için açıklamaya çalıştım. Kabahat bende değil, trafiğe takılıp kaldım. Hemen karşı ucuma geçti. Bunu ben nereden bileyim? Unuttun ya da başına bir şey geldi sandım. Sıkıntıdan deliye döndüm. Beni suçlamasının doğru olmadığını söyledim. Yol boyunca tartıştık durduk. Sonunda tepem attı ve yemeğe gitmekten vazgeçtiğimi söyledim. Aramızdaki anlaşmazlık hoşça geçireceğimizi umduğumuz bir akşamı berbat etmişti. Şimdi görüyorum ki eğer köh treni yöntemini uygulayabilseymişim, bu talihsiz olayı kolayca önleyebilirmişim. Haklısın karıcığım demeliydim kendisine. 5.30'da burada olmam gerekiyordu. Seni bu kadar beklettiğim için özür dilerim. Bir kaza yüzünden bütün yol kilitlenmişti. Bundan böyle seni alacağım zaman trafik yoğun olsa bile zamanında yetişmek için daha erken yola çıkacağım. Ya hata sizde değilse? Çoğu insan problemlerin çevresinden dolaşmaya, onları çözmeye çalışmaktan daha çok zaman ve enerji harcıyor. Motorlu taşıtlar dairesinden bir eleman duyduklarından pek haz etmedi. Kendi hatamız olmayan bir şey yüzünden niçin özür dileyim ki? Dün oğlunun biri sigorta evraklarını getirmediği için sürücü belgesini yenileyemedi ve işlemlere yeni baştan başlamak zorunda kaldığı için bütün öfkesini benden çıkarmak istedi. İnanılacak gibi değildi. Dışarıda üzerinde gerekli bütün belgelerin listesinin yazılı olduğu büyük bir ilan tahtası dururken beni nasıl suçlayabilir? Hiç de özür dilerim diyemem doğrusu. Yazılanları okumamış olan kendisi. Taşıt dairesinin görevli delikanlıya şunları söyledim. Sorun senin özür dilemek zorunda olman değil. Önemli olan en azından uğradığı düş kırıklığını kabul etmiş olmanın sana sağlayacağı üstünlüktür. Zaten bildiği bir şeyi kendisine söylemen, arkadaşım gerekli belgeleri getirmemiş olman benim hatam değil. Onu daha da öfkelendirecektir. Bu ise sadece senin gününü daha da stresli hale getirir. Varsayalım ki şöyle diyorsun. Gerekli evrakların yanında olmamasının gerçekten moral bozucu olduğunu anlıyorum. Eğer şu başvuru formunu şimdi doldurursan yarına kadar bekletirim. Yarın işlerimizin en az yoğun olduğu zaman saat 2 ile 3 arasında sigorta belgeni getirirsen hemen onaylar işini tamamlarız. MTD görevlisi gence sonra şunu sordum. Kendisine bu şekilde yardımcı olma yolunu seçmiş olsaydın, belgesini getirmemiş olan delikanlı o zaman nasıl davranırdı? Herhalde bana bağırıp çağırmaktan vazgeçerdi dedi. Tam da öyle olurdu. Çeşitli örnekleri inceledikçe sınıf köh trenini atlamanın yararına giderek daha çok ikna oldu. James Matthew Barry şu gözlemde bulunmuştur. Başkalarının yaşamına ışık kattığınızda bu ışık size de yansır. Katılımcılar olanlardan dolayı insanlardan özür dilemenin suçlu olduğunuzu kabul etmek anlamına gelmediğini vurguladılar. Bu sadece onların kederini paylaşmanın bir yoludur. Dertlerini dikkate alan birisinin var olduğunu hissetmelerini sağlar. Sınıf şu sonuca vardı. Eğer bu sizin probleminiz benim değil şeklinde bir tutum alırsanız, öfkesi zaten burnunda olan kişi onu kolaylıkla sizin probleminiz haline getiriverir. Bir keresinde acil servis tıp elemanları için düzenlenen bir Tongfu atölye çalışmasında bu fikri sunarken yardımcı elemanlardan biri bana karşı çıktı. Amirimiz bize sorumlu olduğumuz anlamına geleceği için hiçbir nedenden dolayı özür dilememiz gerektiğini söyledi. Dün ambulans ekibimiz suda boğulmuş bir kurbanı hayata döndürmeyi başaramadı ve eşi hatanın bizde olduğunu öne sürdü. Oysa bunu kabul etmek hiçbir şekilde mümkün değil. Yoksa haklı olduğu izlenimini edinmesi işten bile değil. Önemli bir noktaya temas etmişti. Eğer birisi yanlış verilere dayanarak şikayetçi oluyorsa, onun ileri sürdüklerini düzeltmenin bir amaca hizmet edip etmeyeceğini düşünmeniz gerekir. Çoğu zaman veriler asıl olgunun dışında kalır. Suçun kimde olduğunu tartışıp durmak, olmuş olanı değiştirecek değildir. Bir şikayetçiye hak vermenin uygun düşmeyeceği durumlarda en azından duygularınızı anladığını ifade edebilir ve kendisine yardımcı olacak adımlar atabilirsiniz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Biz olay yerine vardığımızda çoktan vefat etmişti. Demek yerine sağlık yardımcısı ekspres KH trenini atlayıp dul kadının acısına daha duyarlı yaklaşabilirdi. Kabul et. Hanımefendi, kaybınızdan dolayı çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Harekete geç. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sizin için arayabileceğim bir yakınınız var mı? Çözüme kavuşturmak mı, çevresinden dolaşmak mı? Gerekçe üretme. Düzelt. Ekspres KH trenine, yani kabul et, harekete geç, atlamak şikayetçinin duygusal saatli bombasını anında etkisiz hale getirir ve durumun patlayıcı bir hal almasının önüne geçer. Daha önce yapılması gereken ama yapılmamış olan şeyler yerine şimdi yapılması gerekenler üzerinde odaklanırsanız çoğu zaman bir hatayı daha patlak vermeden gidermeniz mümkün olabilir. Bu fikri geçenlerde kendim kullandım. Cumartesi akşamı arkadaşlarımızı yemeğe davet etmiştik. Ben de evde kalıp hazırlık yapmayı kabul etmiştim. Eşim zorlu bir çalışma gününün ardından eve geldiğinde saat akşamın 5.30 olmuştu. Etrafa bir göz attıktan sonra Sam, her yer darmadağınık dedi. Daha bir gün önce bir Tom Fu semineri vermemiş olsaydım hemen kendimden geçip açıklama yapmaya başlayabilirdim. Biliyorum ama mahallenin bütün çocukları bütün gün buradaydı. Telefon da durmadan çaldı. Arada bir de iş için çıkmam gerekti. Bu gerekçeler işe yaramayacaktı. Bunun yerine kendisine bakıp şöyle dedim. Haklısın. Evin içi darmadağınık. Ama süpürgeyi eline alıp etrafı temizlemeye başlarsan eminim ki Dayan ile Geralt geldiklerinde her şeyi hazır etmiş oluruz. Durum çözüme kavuşturulmuştu. Şikayetçi oldukları için insanlara teşekkür edin. Başarılı bir kuruluşun göstergesi problemleri olup olmadığı değil, problemlerinin geçen seneki sorunlarla aynısı olup olmadığıdır. Bir süpermarket yöneticisi şöyle kışkırtıcı bir görüş öne sürdü. Perakendeci devi Stu Leonard'ın bir konferansta şikayetçi olan bir müşteri benim en iyi dostumdur dediğini duydum. Bu basit açıklama benim eleştirilere yaklaşımımı bütünüyle değiştirdi. Eskiden şikayetçilerden büyük endişe duyardım. Şimdi ise kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bay Leonard sayesinde insanlar bana problem getirmediğinde bunun işlerin iyi gittiği anlamına gelmediğini anladım. Bu sadece yanlışlıklarımıza ilişkin bir şey duymadığımız, dolayısıyla onları düzeltemediğimiz ve sonuçta müşteri kaybettiğimiz anlamına geliyordu. Birisi hoşnut olmadığında bunu bilirsem durumu tersine çevirme şansım olur. Müşteriler bir şey yanlış olduğunda ağızlarına geleni söylemeye alışmıştır. Şikayette bulunduklarında kendilerine teşekkür edersek etkilenirler ve silahsızlanırlar. Amacımız müşterilerimizin bir dahaki sefere gene bizden alışveriş etmesini sağlamaktır. Bu politika sayesinde bunu başarabiliriz. Parlak bir fikir. Bu bölümün başındaki istediği katalog bir türlü eline ulaşmamış olan müşteriyle ilgili öyküyü anımsıyor musunuz? Broşürün niçin gönderilmemiş olduğu konusunda bir sürü gerekçe anlatmak yerine telefondaki görevlinin derhal köh trenini atlayıp müşteriye hatalarını hatırlattığı için teşekkür ettiğini, bu sayede yanlış gidermek için harekete geçebileceğini söylediğini düşünün. Bunun arayıcı üzerindeki etkisi son derece olumlu olmaz mıydı? Kabul et. Haklısınız bayan. Siz kataloğunuzu talep edeli birkaç hafta olmuş. Özür dile. Henüz elinize ulaştıramamış olduğumuz için özür dileriz. Harekete geç. Adınızı ve adresinizi bir kere daha alabilirsem paketi kendi ellerimle hazırlayıp bugün hemen postaya vereceğim. Değer biç. Bu durumu dikkatimize sunmuş olmanıza büyük değer biçiyoruz. Ürünlerimize ilgi göstermenizden onur duyuyoruz. İstediğiniz enformasyonun zamanında size ulaştıracağımızdan artık emin olabilirsiniz. Aradığınız için teşekkür ederiz. Hizmet sektörüyle ilgili en sevdiğim alıntı, Michael Leboff'un Müşteri Kazanmak ve Bir Ömür Boyu Tutmak adlı kitabında rastladığım şu cümledir. Fazladan gideceğiniz bir milde o kadar fazla trafik yoktur. Müşterinin satın alma kararını belirleyecek olan belki de elemanın harcadığı bu fazladan çaba olacaktır. Şikayetine değer biçilmesi müşterinin beklentilerini aşacağı için bir güven duygusu yaratacaktır. Verdiğimiz sözü tutacağımıza güvenebilirsiniz. Beyaz Saray Tüketici İşler Bürosu, getirdikleri şikayetleri olumlu karşıladığınızda insanların ilk başta hiçbir şeyin yanlış olmadığı bir duruma oranla sizin hakkınızda daha iyi düşüneceğini bulmuştur. Bugünden itibaren birisi şikayette bulunduğunda açıklama yapmayın, beyninizi kullanın.